Ayrım 10.
Yunanlılar Likya'ya geldiklerinde burada geleneklerine inatla bağlı yerli bir halk buldular. Bunlar daha sonraki yüzyıllarda siyasal olarak Yunanlılardan uzak durdukları halde Yunan uygarlığının nimetlerinden yararlanmaya hazır olmuşlardır. Rodos'tan gelen Dorlar sonunda Faselis'i kurdular. Ancak Likya'nın doğu kıyısındaki bu tek koloni Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'le tecimini sağlamaya uygun bir liman olmanın ötesine pek geçemedi. Likya'nın doğusunda Pamfilya ile Klikya'nın karanlık çağ ve sonrasındaki tarihsel durumunu belirlemek daha zordur. Yunanlıların sözlü geleneğine bakılırsa her iki bölgenin kıyı ovalarını Troya Savaşı'ndan sonra maceracı Akalar kısmen kolonileştirmiştir. Durum böyle ise 7. yüzyılda bu yerleşmeler Helenleşmiş olmalıdır. Gene de tarihçilerin gözünde bu yerleşmeler bu dönemde Yunan kenti sayılmıyordu. Perslerin ülkeyi ele geçirmesinden önceki yüzyıllarda İyonlar, Aioller ve Dorlar Anadolu'nun kuzey ve batı kıyılarına böylece yerleşmiş, Akdeniz kıyısındaki yarı Helen kentlerle bir ölçüde ilişkilerini geliştirmiş, böyle yapınca İonya'nın şimdilik en iyi bilinen 12 kenti Panion birliğinde bir araya gelmişti. Bu birlik esas olarak Poseidon tapınmasına dayanıyordu. Başlıca tapınağı da Samos, Sisam adasının karşısında Mikale Yarımadası'nın Dilek Yarımadası, kuzey kıyısında Melia'ydı. Yeni kurulmuş kentleri birlikte harekete iten bu gelişme, bu ilk günlerde az görülen çarpıcı bir örnektir. 7. yüzyılda ve 6. yüzyılın başlarında Yunan uygarlığını başka uygarlıklardan ayıran bir örnek siyasal düzen modeline bağlı kalma, ortak ahlaki kurallar ve estetik duyarlılık demek olan yurttaşlık olgunluğuna erişerek o zamana değin benzeri görülmemiş ölçüde gelişmiş olmalarına karşın her kentin aynı zamanda kendi başına geliştirip kıskançlıkla koruduğu bireysellik bilinci onları acımasız rekabete ve sürekli düşmanlığa götürmekten başka bir sonuç vermeyecekti. Nitekim bu sırada kentlerin onulmaz biçimde aralarının açılmış olduğu, daha sonraları Asya'nın içerilerinden gelen askeri güçlerin saldırısını birlikte göğüslemeleri gerektiğinde bölünmüşlüğün acısını çektikleri görülmektedir. Kimin kime bağlı kalacağının belli olmadığı, sözünde durup durmayacağı kestirilemeyen çok sayıdaki kent devletlerinden oluşmuş bir ulusun yetersizlikleri geniş biçimde başka tarihi örneklerle gözler önüne serilebilir. Bu konuyla ilgili olarak Yunan anakarasındaki eski devletlerde de durumun böyle olduğu anımsanmalıdır. Bunun sonuçlarının daha sonraki dönemlerin askeri girişimini baltalamış olan taraf değiştirme karmaşasına yansıdığını burada göreceğiz. Şimdi ise tam tersine, Doğu Yunanlıların bu sırada gerçekleştirdiği başarıları, onların gelişen Yunan kültürüne katkılarını incelemek yerinde olacaktır. Elimizdeki yazılı kayıtlar bu konuda bize biraz yardımcı olsa da, sanat ve mimarlık eserleri şeklindeki maddi kanıtlar ne yazık ki hala azdır. En eski kentlerin yerleşimi ve sonraki gelişimiyle ilgili çeşitli etmenlerden kaynaklanıyor olmalı bu. Bugün arkeoloji açısından en eski kentlerin kalıntılarına ulaşılmaması da bu yüzdendir. İlk gelen yerleşmecilerin cazip bulup kolayca yerleştiği küçücük adalar, büyük nehirlerin haliçlerinde denize girmiş burunlar, birkaç kuşak sonra alüvyon birikintilerinin yükselmesiyle toprağa gömülmeye mahkum olmuş ya da çekilen kıyı çizgisiyle karanın ortasında kalıvermiştir. Sakinler yeni yerleşme alanı bulunca bu yerler terk edilmiş, gelgit dalgaları kalıntıları yok etmiştir. Öyle ki çoğu durumda bu kentlerin yeri artık bulunamamaktadır. Daha ilerisi düşünülerek başka alanlarda kurulmuş olan kentler birkaç yüzyıl dayanmış, ancak genişleme süreci ve sürekli yapım nedeniyle kuruldukları ilk yerler çok derinlerde gömülü kalmıştır. Bu kuralın dışında kalan az sayıdaki yerleşmeden, örneğin eski İzmir'le Miletos'un eski kalesinden söz etmiştik. Bu yerlerde görece yakın zamanlarda hem resimli çömlek hem de mimari kalıntılar bulunmuştur. Yunanlıların tapınak yapılarının tarihi İsa'dan önce 8. yüzyılın son 10 yıllarından geriye gitmez. bu tarihten önce tapınma açık havada oluyordu ve basit bir taş sunak tapınma için yeterliydi. Yukarıda söze edilen her iki yerde durumun böyle olduğu görülmüştür. Üstü örtülü yapıların, ancak kutsal putun adaklarla birlikte kapalı tutulup korunması söz konusu olunca zorunlu hale geldiği belliydi. Göründüğü kadarıyla ilk kez Samos'ta, Sisam Adası, Hera Tapınağı'nda böyle olmuş. İsa'dan önce 700'den bir süre önce uzun dikdörtgen bir yapı yapıldı. Yapının çatısını tek sıra ahşap direkler tutuyordu. Bir kuşak sonra bunun yerini taş temel üzerinde kerpiç kalıplarından yapılmış, çevresinde direklerin tuttuğu üstü kapalı verandası olan yapı almıştır. Bu yapı çağlar boyu kullanılacak peripteral yani sütun sırasıyla perisilos çevrilmiş Yunan tapınak planlarının öncüsü olacaktır. Gene çevresindeki alanda ilk kez kendi başına duran örtülü sütunlar, stoa, sundurma, daha sonraki Yunan mimarisinin vazgeçilmez özelliği olmuştur. 6. yüzyılın başlarında tapınaklar tamamen taştan yapılmaya başlandığında, iyon oranları ve süsleme üslubuyla Yunan ana yurdunda egemen olan dor düzeninden ayrı bir çizgi izleyen tapınaklar yapıldı. Özellikle sütunlarının kıvrımlı başlıkları Doğu Yunan deseninin ölçütü oldu. 6. yüzyılın ilk yarısında İyon düzeninin artık iyice yerleşmiş ayrıntılı kurallarıyla Samos Heraion'u yeni baştan yapıldı. Bu kez tapınak 117 metre uzunluğundaki taş bir zemin üzerinde duran, sütunlarının çapı 1.5 metre yüksekliği yaklaşık 14 metre olan dev bir yapıydı. Sütunların üstündeki ağır saçaklık üçgen alınlıklı çatıya destek veriyordu. Ama Samos mimarlığının rakipsizliği uzun sürmeyecekti. Şimdi Efesos, Samos'un Ege'nin tecim yolları üzerinde kurmuş olduğu tekelle yarışıyordu ve iki kent arasındaki rekabet şatafatlı gösterişler biçiminde kendini göstermeye başlamıştı. Bu nedenle şimdi arkaik Artemis Tapınağı denen ilk büyük Artemis Tapınağı, Kaistros Irmağı'nın ağzında alüvyonlu topraklar üzerinde Yunan dünyasının en büyük yapısı olarak inşa edildi. Dıştaki çift sıra sütunlar 19 metre yüksekliğindeydi ve yapının toplam uzunluğu 115 metreydi. Kroisos, Efesos'u İsa'dan önce 561 yılında ele geçirdiğinde tapınağın yapımı sürüyordu. Ama o da tapınağın tamamlanmasına katkıda bulundu ve tapınak Büyük İskender'in doğumuna değin ayakta kaldı. Samos Heraion'u İsa'dan önce 520'lerde Persler ülkeyi ele geçirdiği sırada yakılıp yıkıldı. Doğu Yunanlıların yontu sanatına alışmaları uzun zaman almıştı. Mermer yontuculuğundaki ustalıklarıyla ünlü Naxoslu ustalar bu sanatı onlara öğretmiş olmalı. Bundan böyle hem mimari yontular hem de adak yontuları rağbet kazandı. Bu yontuların üslubu kişisel özellikler kazanmış olmasına karşın Yunan ana yurdunda geçerli arkaik kurallara bağlıydı. Vazo desenlerinde de İyonlar çağdaşları Attikalıların gerisinde kaldılar. Doğu üslubunun habercisi olan Doğu Yunan üslubu, 6. yüzyılın ortalarında tamamen olgunlaşmış olarak Doğu kentlerine gelen güzel siyah figür tekniğinin Atina'daki evriminden sonra da uzun süre varlığını sürdürdü. Karanlık çağda geçirdikleri ergenlik döneminden sonra İyon kentlerinin toplumsal ve siyasal gelişmesiyle ilgili olarak en verimli bilgi kaynağımızın Homeros'un şiirleri olduğunu görmek şaşırtıcıdır. Burada söz konusu şiirleri yazanın kim olduğu üzerine süre gelen tartışmadan söz etmek açıkça yersizdir. Onun yerine Mark Twain'in bu konuda vardığı sonuçla yetinelim. Bu şiirleri Homeros adında kör bir şair yazmıştır. O yazmamışsa aynı adı taşıyan başka bir kör şair yazmıştır. Yunanlılar Homeros'un Simirna'da doğduğuna inanıyorlardı. Gerçi daha sonra Kihios'ta, Sakız Adası, öğrenim görmüştü. Bugün bilim adamları onun İsa'dan önce 8. ya da 7. yüzyılın hemen başlarında yaşadığını söylüyorlar. Homeros'un iki büyük destanında birçok ayrıntı, şiire konu olan olaylar yaklaşık 500 yıl kadar önce gerçekleşmiş olmasına karşın, ozan farkına varmadan onları kendi zamanının İyon dünyasında gerçekleşmiş gibi göstermiş olmalı. J.M.Cook'un gösterdiği gibi. Homeros'un anlattıklarında kent nüfusunun tümünü içine alan klasik çağ Yunan kenti tipinde surlu kentler, kamu tapınakları vardır. Bu tür kentler Yunanistan'ın geç Tunç çağının Miken kalelerinden tümüyle başkadır ve her yurttaşın katılımıyla paylaşılan kent yaşamı yeni bir kavramdır. Tanrıların yeryüzünde evleri olması da yeni olmalı. Kralların da Homeros'un öykülerinde esaslı yeri vardır. Bu nedenle krallık kurumu o öykülerde hemen hemen her zaman anlatılır. Buna karşılık yurttaşlık kavramı şiirlerde oldukça ilerlemiş durumdadır. Yönetimde bir yaşlılar kurulu, bule ve bir halk meclisiyle, agora, işliyor görünmektedir. Eldeki bütün kanıtları tarttığımızda Homeros'un zamanında İyon kentlerinde monarşiden pek bir şey kalmış olması olası değil gibi. Soyut düşünüş ve usavurma söz konusu olduğunda bu dönemde Yunanlılar büyük bir ilerleme göstermiş, ünlü ilk düşünürlerden kimileri Küçük Asya kentlerinde doğmuş ya da yaşamıştır. Bunlardan biri Thales'tir. O insan varlığının kökenine, varoluşunun amacına ilişkin konularda geleneksel kavramların etkisinden kurtulabilmiş, kafasını kurduğu değişik kuramların eleştirel incelemesinde kullanmış ilk kişidir. Bu usavurma ilkesini izleyen bir başka Miletos'tu, Anaximandros'tur. O da ögelerin yapıldığı ilk belirsiz maddenin sınırsızlığı önermesini dile getirmiş ama uygulamada daha becerikli ve zeki olduğunu, yeryüzünün haritasını ve güneş saatini yaparak göstermiştir. Böyle bilinen daha çok ad vardır. Aynı yüzyılda Samos'ta Pisagor doğmuştur. Daha sonra Parmenides ile öğrencisi Zenon, yürürlükteki nesnel gözlem kuramlarına karşı çıkmış, Efesoslu Heraklitos da sezgisel kavrayışı nesnel gözlemin yerine koymuştur. Bunlar ve daha birçokları bu çağın Yunan düşünce ortamını zenginleştiren diyalektik araştırma sürecine katkıda bulunmuştur. Bu birkaç paragrafta klasik çağda en gelişmiş dönemini göreceğimiz uygarlığın temellerini atan Asyalı Yunanlıların ilk kazanımlarının ancak bir kısmını kısaca anımsatabildik. Bu konuda Perslerin bölgeyi ele geçirişinden sonra olgunluğunun doruğuna erişen kentleri yeniden ele alırken daha fazlası söylenecektir. 9. Kiroisos'un Krallığı. Daha önce bir nedenle Lidya'nın adını anmıştık. Bu devlet ya da ulus başka bir adla Friglerin gelmesinden çok önce pekala var olabilirdi. Troya Savaşı'ndan sonraki yüzyıllarda yeni kurulan Yunan yerleşmeleri Lidya'yı Ege kıyılarından ayırmış görünüyor. Ancak Lidler her nasılsa Friglerin Plato'yu istila ettikleri zamanlarda bağımsızlıklarını belli ölçüde korumuş olmalılar. İsa'dan önce 695 yılında Lidlerin Frig İmparatorluğuna son veren Kimmer istilasını sağ salim atlattıklarına kuşku yok. Çünkü 20 yıl geçmeden başkentleri Sardeis'te yeni bir hanedan kurulmuş, başa geçen güçlü Lidyalı krallar ülkelerinin çağdaş tarihin akışı içinde yer almasını sağlamıştır. İşte şimdi tarihi açıdan sonunda sağlam bir zeminde bulunuyoruz. Çünkü Kisantos gibi İsa'dan önce 480 tarihinde üne kavuşmuş ve Lidya tarihi üzerine 4 kitabı yazmış, Lidyalı bir tarihçinin yapıtlarının ele geçen parçalarından, aynı kaynaktan başka bilgiler almış, Strabon'dan, son olarak da Herodotos'tan yararlanabiliyoruz. Herodotos, Lidya krallarıyla ilgili öykülerle ilgilenmiş, onları çok ayrıntılı olarak anlatmaktan kendini alamamıştır. Zamanında yaygın sözlü geleneğin konusu olan bu olayları Herodotos güzel diyaloglarla süslemiş, daha sonraki çağlarda bu olaylar Yunan felsefesiyle Yunan etiğine seslenmiştir. Bununla birlikte ilkin 1. kitap 6. bölüm, bizim konu edindiğimizden önceki iki hanedanı sıralarken Lidya halkının soykütüğünü büyük bir saf dillikle anlatır. Bu hanedanlardan ikincisi Peloponnes'in geleneksel yöneticileri olan Heraklitlerle ilgili olduğu için daha çok bilgi içermeliydi. Ancak Mezopotamya'nın masalsı kralları Belos ile Ninos'un adının geçmesi öykünün tarihi değerini düşürüyor. Gene de Herodotos'un verdiği başka bilgilerden şu sonucu çıkarmak olanaklı. Yunanlıların Lidya diye bildikleri ülkede eskiden Maionlar adında Lidlerden farklı ama onlara tümüyle yabancı olmayan başka bir halk yaşardı. Lidler Maionları yenip topraklarını alınca onlar da ya denizi geçip batıya kaçtılar ya da kalıp yenenlere boyun eğdiler. Daha sonra Mernatlar denen hanedanın ilk kralı Giges'in İsa'dan önce 685 yılında Lidya tahtına çıkışıyla ilgili oldukça heyecanlı asıl öykü başlar. Onun eski hanedanın son kralının yerine geçişiyle ilgili öyküsünün başlangıç cümlesi ilginçtir. Kandaules kendi karısına aşık olmamış mı? 1. Kitap 8. Bölüm. Öyküde daha sonra karısının güzelliğine duyduğu coşkulu hayranlığın haklı olduğunu gösterme derdindeki Kandaules'in kuşkulu dostu Giges'e yatmaya hazırlanan karısını gizlice seyrettirmek için nasıl düzen kurduğu anlatılır bir süre. Ama olay beklendiği gibi gelişmez. O durumda seyredildiğini anlayan kraliçe haklı olarak çok kızar ve kocasını öldürsün diye Giges'i gizliden gizliye zorlar. Sonunda Giges'in hem Kandaules'in tahtını hem de kraliçeyi elde etmesiyle öykü biter. Ancak Heraklidlerin tarafını tutanlar da buna karşı koymaktan geri kalmazlar. Çekişme Delphoi'deki bilicilik ocağına başvurularak bir sonuca bağlanır. Bundan böyle Giges'in ardılları da bu yola sık sık başvuracaktır. Giges'e gelince onun için söyleyeceğimiz şudur. Bir kez kral olunca soyundan gelenlerin de izleyeceği gibi ileride daha başka, daha etkili biçimde uygulayacağı askeri güç kullanma örnekleri verdi. Miletos, Simirna ve Kolopon'a saldırarak kıyıdaki Yunan kentlerine nicedir gösterilen geleneksel hoşgörüye son verdi. Bu işlerle uğraşırken tarihçilerin çoğunun gene Kimmerler diye betimledikleri, Karadeniz'in ötesinden gelen göçebe toplulukların saldırısıyla karşılaştı. Bu kez Asur'un yardımına başvurmayı göze aldı. İsa'dan önce 663 yılında bunu haber alan Aşurbanipal'in daha önce Luddi, Lidyalılar sözcüğünü hiç duymamış olduğu düşünülürse, Lidya Krallığı ile Mezopotamya arasındaki uzaklığın ne denli büyük olduğu anlaşılabilir. Bununla birlikte Aşurbanipal Giges'e bir tür maddi yardımda bulunmuş olmalı ki o da bununla o sırada Gimmareai'nin saldırılarını geri püskürtebilmiştir. Zamanın büyük güçlerinden biriyle yapılan bu işbirliği Giges'i şımartmış olsa gerek çünkü çok geçmeden onu Mısır'a arka çıkıp Asur'un işlerine karışmış görüyoruz. Bu da pek tabii yıkım getiriyor. İsa'dan önce 652 yılında yeniden saldırmaya başlayan Kimmerler, Giges'i bozguna uğrattıktan sonra onu öldürüyorlar. Sonra da Sardeis'e girip kentin bir kısmını yıkıyorlar. Gene de kentin yüksek kalesi ele geçirilememiş. Kimmerlerse Lidya'yı uzun süre ellerinde tutmamış olsa gerek. Çünkü Giges'ten sonra gelen Ardis, Yunanlılarla yeniden savaşmaya başlamış. Gerçekte Ardis'in büyük liman kenti Miletos'la tutuştuğu beyhude kavga, oğlu Sadyattes'in krallığı zamanında da süre gitti. Sonunda bir sonraki kral Alyattes savaşa son verdi. Ardis sağlığı iflas ettiğinde tanrıların gazabına, Miletos dolaylarındaki birliklerinin saygısızlık ettiği tapınakların tanrılarının gazabına uğradığını düşünmüştü. Lidya bu sırada siyasal yetkisini eski Frig krallığının büyük bir kısmına yaymış görünüyor. Sonunda İsa'dan önce 590 yılında Alyattes, İonya'nın tek tek kentlerinden çok daha zorlu bir gücün karşısında buldu kendini. Medler İsa'dan önce 612 yılında Ninova'yı yıkıp Asur İmparatorluğuna son verdikten sonra, şimdi Kapadokya'dan geçip yeni topraklar elde etmek üzere batıya doğru ilerliyorlardı. Babil ve başka birleşkelerin desteklediği Medlerin karşısında Lidya'nın böylesine kararlı biçimde direnmiş olması şaşırtıcıdır. Ancak Alyattes'in miras aldığı ve genişlettiği krallığın durumu ve büyüklüğü, 5 yıldır süre giden savaşa tamamıyla son veren bir anlaşmayla çizilen sınırlardan anlaşılabilir. Buna göre Halis Nehri, Kızılırmak, iki güç arasındaki ortak sınır olacaktı. Alyattes'in kızı ile Med kralı Kyaxares'in oğlu Astyages'in evliliğiyle simgesel olarak mühürlenen bu anlaşma, Herodotos'un sözüne ettiği bir güneş tutulmasına uyan İsa'dan önce 585 yılıyla tarihlenmiştir. Medlerle sorunlarını çözen Alyattes, ömrünün geri kalan yıllarının bir kısmını kendisi için Gordion'daki Midas'ın mezarı gibi şanına uygun görkemli bir mezar tepesi yaptırmaya ayırdı. Eski çağda yağmalanan, sonraları yasa dışı kazılarla çokça zarar gören bu tepenin kalıntıları Büyük Lidya mezarlığında hemen göze çarpar. Mezarlık aslında Sardais'te değil, 10 kilometre kuzeyde Bintepe'de, Hermos Nehri, Geriz Çayı ile Giges Gölü, Marmara Gölü arasındadır. Bintepe'de değişik büyüklüklerdeki pek çok mezar tümülüsü vardır. Ama Alyattes'in mezarı kuşkusuz bunların en büyüğüdür. Geçen yüzyılda bu tepeyi Avrupalı gezginlerden kimileri incelemiş, hatta kazanlar bile olmuştur. W.J. Hamilton, tepenin çevresini hayvan sırtında dolaşmanın 10 dakika sürdüğünü söyler. Buna göre hesaplayıp çemberin uzunluğunun 800 metre olduğunu ileri sürer. Bu da İzmir'deki Prusya konsolosu Sipi Egeltal'ın 355 metrelik çap ölçümünden biraz küçüktür. Sipi Egeltal, 1853 yılında boş bir mezar odası bulmayı başarmıştır. Bu oda olasılıkla merkez külliyenin bir parçası değil, mezardaki birkaç odadan bir tanesidir. Odanın tavanı düzdü, nakşedilmiş mermer duvarlarında da kurşun kelepçelerin en eski örnekleri vardı. Tepe dev büyüklükteki yassı kireç taşlarından oluşan bir istinat duvarıyla, krepis, çevrilmiştir. G. Rawlinson, Sipi Egeltal tarafından yapılan iç gravürlerin tıpkı basımlarını verir. Sardais'te kazı yapan Amerikalılar bir süre Giges'in mezarıdır diye benzer bir tepede çalıştılar, ancak mezar odası bulamadılar. Herodotos kesin olmayan başka bilgiler de verir. 1. Kitap 93. Bölüm. Bintepe'deki tepelerden kimilerinin tepesinde erkeklik organı biçiminde süslerin olduğu bilinir. Herodotos, Alyattes'inkinin üzerinde bunlardan 5 tane olduğunu söyler. Erkeklik organlarının her biri, Sardais'in tepenin yapılmasına katkıda bulunmuş bir toplumsal sınıfı temsil ediyormuş. En belirgin organ da yosmalarınkiymiş. Rawlinson'ın pek münasebetsiz bulduğu sözlerden biriyle Herodotos bu olayı şöyle açıklar. Sıradan insanların kızları Lidya'da kendi paylarına düşen parayı toplayıncaya kadar bu alışverişi bırakmaz. Bu tepe süslerinden biri yakın zamana değin yerindeydi. Merna Tanedanı'nın son kralı Kiroisos, İsa'dan önce 560-557 yılları arasında babası Alyattes'ten sonra başa geçtiğinde yaşı ilerlemiş, 35'i bulmuştu bile. Herodotos'un söylediğine göre atadan kalan Orta Halli İmparatorluğu'nda Kilikya ile Likya dışında Halyus'un Kızılırmak içinde kalan Küçük Asya uluslarının hepsi vardı. Dışta kalanları da dağlar koruyordu. Kendisinden önceki krallar gibi hemen Yunan kentlerinin bağımlılığını güvence altına almaya girişti. Ancak onun bu girişimi insanda Kiroisos'un öncülleri gibi kıyıcı olmadığı, gerçekte de simgesel bir direnişle karşılaştığı izlenimini bırakmaktadır. Şurası açık ki, Kiroisos'un onlar üzerinde fiili egemenlik kurma niyeti gerçekleşmedi. Ancak onları aynı vergiye tabi kılmakla, tecimsel ayrıcalıklar elde etmekle yetindi. Örneğin birinci hedefi Efesos'tu. Nicedir bilinen bir öyküdür. Yunanlılar kentlerini yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda iple surların dışında kalan Artemis Tapınağı'na bağlayarak Tanrıçanın kayrasını güvence altına almışlardır. Kiroisos da yerleşmiş kurallara göre bunun ne anlama geldiğini anlamış olsa gerek, Efesoslularla anlaşmaya varıp onlardan sınırdaki kalelerinin kaldırılmasını ve mevcut yöneticilerinin alaşağı edilmesini istemiş.